Evet arkadaşlar merhaba, iyi akşamlar herkese. Bugün 23 Şubat 2018 Cuma, haftanın konusu oturumlarının 10.suyla sizlerleyiz. Bu akşamki konumuz, haftanın konusunun bu haftaki konuğu görme engelli ebeveyn olarak çocuğumuzla ödev yapmak. Çocuğumuzla ödev yaparken hangi erişilebilir yöntemleri kullanıyoruz? Ödev yapmayı daha zevkli, daha keyifli haline nasıl getirebiliriz? Teknolojinin bu konuda bize sunduğu kolaylıklar ya da erişilebilir yöntemler neler? Konuklarımızın deneyimlerinden yola çıkarak öğrenmeye çalışacağız ve ortaya koyduğumuz ya da saptadığımız sorunları da birlikte çözüm önerileri de bulmaya çalışacağız. Evet, konuklarımız kim? Ayben Hoca, birçoğumuzun yakından tanıdığı Ayben Katırcı, İngilizce öğretmeni. Ve diğeri de Sara Kapıcı, iki kocaman çocuk annesi, bu konuda deneyimli. Onların deneyimlerinden yola çıkarak güzel bir söyleşi olacağını tahmin ediyorum. Evet, hoş geldiniz Ayben Hocam ve Sara Abla.
Hoş bulduk.
Söyleşimizin hemen başında, evet tanıyoruz dedik ama her ikiniz de zaman zaman eğitimlerimizde, yani siz eğitimlerimizde bize destek oldunuz. Zaman zaman çeşitli konularda sizi konuk aldık. Bugün farklı bir konuyla bizlerdesiniz. Ama yine de şöyle küçücük bir tanıyalım derim ben. Ayben Hocam sizden başlayalım mı? Birkaç cümleyle sonra Sara Abla'yı alalım.
Olur, siz bilirsiniz. Gaziantep'teyim. İngilizce öğretmeniyim. İki tane çocuğum var. Küçük kızlarım görme engelli. Bir de oğlum var. Lise birinci sınıfa başladı bir yıl. Öyle, eşim de öğretmen. O da görme engelli. Özel eğitim öğretmeni. Bu kadar.
Teşekkür ederiz Sara abla.
Ben emekliyim. İki çocuğum var. Çocuklarım büyük ama artık biri 25 yaşında, biri 23 yaşında, biri artık iş güç sahibi hayata başladım. Şimdi bu kadar.
Evet, teşekkürler ve tekrar hoş geldiniz ve programımıza katıldığınız için de baştan öncelikle bir teşekkür ediyorum. Arkadaşlar siz de hoş geldiniz. Her zaman bizleri yalnız bırakmayan daimi katılımcılarımız var ve aramızda ebeveyn olanlar da var sanıyorum. Ercan abiyi görüyorum burada, Ercan Yıldız avukat. Sizlerin katkıları ve paylaşımlarıyla daha da keyifli, daha da verimli hale geleceğini umuyorum programımızın. Şimdi artık başlayalım. Görme engelli bir ebeveyniz. Ben de görme engelli bir ebeveynim ama benim oğlum, ben daha henüz yolun çok başındayım ve daha birinci sınıftayız. Biraz biraz biz de artık girmeye başladık bu konulara, ödev yapma zorluklarını. Görme engelli bir ebeveyn olarak öncelikle gören bir çocuğunuz varsa ne gibi yöntemler kullanılıyor ya da Ayben Hoca'nın hem gören hem de görme engelli çocuğu var bildiğim kadarıyla. Sara Abla'nın gören çocukları var. Belli sorunlar yaşanıyor mu ödevlerini yaptırırken? Belli şeyler, uyuşmazlıklar çıkıyor mu? Ben sırayla mikrofonu size bırakıyorum artık.
Önce ben bir başlayayım. Ben çünkü eski yöntemlerle eğitmek zorunda kaldım. Çocuklarımın teknoloji yoktu o zaman. Ayben hocam daha yararlı olacaktır tabii bu konuda. Okula giden çocuğun öğretmenin bir şans, öğretmen bir şans ama çok önemli. Özellikle zaten ileriki sınıflarda çocuk kendisi ödevini yapıyor. Ödev yapma bilincini kazanıyor ama ilk birinci, ikinci sınıfta gerçekten öğretmen çok önemli. Eğer iyi bir öğretmen varsa inanın bu sizin işinizi bayağı kolaylaştırıyor. Yani ödevleri öğretmen yapmıyor tabii ki, biz yaptırıyoruz ama en azından bize böyle tabii ki çocuklarla aramızda, ben bile geç de evlendim, çocuklarla aramda yaşta farkı vardı. Üç aşağı beş yukarı yardımcı olup bazı tanımlamalarda da bulunuyorlar. Öğretmen hem çocuğun geleceği için ilkokul öğretmeninin iyi bir öğretmen olması çok önemli. Hem de özellikle görme engelli bir öğretmen gerçekten şans ama bunu sağlamak çok zor. Ya araştırıyoruz tabii çocuklarımızı okula verirken hangi öğretmeni verildi ama bazı okullarda da bu olmuyor. Şimdi bir, ben de biraz galiba biçimciyim. Şeyi çok önemsiyorum. Evde de olsa eğitim bir disiplindir diyorum benim için. Tamam oyun tabii ki eğitimin içinde olacak ama. Öncelikle ya bu bir sehpada olabilir. Bu bir açılan kapanan uydurma bir masada olabilir ya da bir, düzgün bir çalışma masası da olabilir. Ben çocuğun bir masada ödev yapmasını uygun buluyorum. Benim büyük oğlum anne dedi benim yazım var yazıyorum. Bir gittim şöyle bir bakayım dedim. Baktım masa boş. Yere uzanmış böyle karnının üstünde duruyor. Ayakları havada. Yüzük koyun öyle kafayı kaldırmış yazıyor. Ben ona işte bunun böyle daha zor olacağını, okulda da bunların sırada oturarak yapıldığını, çalışmanın biraz da bir zorlandım onu masaya oturtup ders çalıştırmak için. Şeydi, körler okulunda biz iyi bir eğitim mi aldık acaba neden bilmiyorum. Ben harfleri biliyordum. Yani Bireyli alfabesini zaten biliyoruz körler okulundan geldiğimiz için ama harfleri de bize şablonlarla göstermişti bir öğretmenimiz. Yaşıyorsa nur içinde yatsın Türkan hocamız ama öldüğünü duydum. Doğruysa. Harfleri biliyordum. Onun için çok zorluk olmadı ama sizler de öğrenebilirsiniz. Onların çünkü şablonları da var kabartma olarak. Zaten tümden gelim tabii tümden gelim diyoruz o yöntemi. Benim çocuklarımın zamanında tümden gelimle öğreniliyordu. Özellikle Türkçe dersinde örneğin ayı bak. Önce bunu yazıyordu çocuk. Ben elime çiz oğlum bakalım nasıl yazıyorsun diyordum. O elime çiziyordu. Ben öyle öyle kontrol ediyordum. Çünkü babamızın, eşimin bize hiç yardımı olmadı çocuklar okula giderken. Çalışma koşulları nedeniyle. Ancak hafta sonu yardımı olabiliyordu. Zorlanmadım değil, zorlandım tabii. En azından babasına o uyumuş oluyordu babası geldi ama yazının düzgünlüğünü falan eşim Albino biraz görüyordu, kontrol ettiriyordum ama ben yazının düzgünlüğünü kontrol edemiyordum. Matematikte biraz oyunda oynayarak işte sayıları, şeyleri örneğin işte ikişer ikişer sayarken oğlum iki yumurtamız var, iki yumurta daha koyduk, öyle öyle bir şekilde ya da çocuklarımız vardı, onlar da bir şekilde öğreniyordu çocuk. Zaten şeydi, benim çocuklarımın ikisi de ana sınıfından geldikleri için rakamları falan biliyordu. Ben onları yan yana getirdikten hiç uğraşmadım. Hatta Nurşin çocuğunda da gözlemledim. O da daha okula gitmiyorken bize otobüslerin numarasını okuyor. Matematik biraz daha kolay oldu. Zaten işlemler yapmayı daha sonra çocuk öğreniyor. Ben de öğrettim. İşte Türkçe dedi. Yalnız ben öneriyorum. Ya bilmiyorum tabii ki. Ama harfleri mutlaka öğrenmek gerekiyor. Şimdi el yazısı yöntemi varmış. O nasıl bilmiyorum. Ben benim zamanımdaki şeyleri anlatıyorum. Biz örneğin ben kendi öğrenciliğimde yazıyı önce harflerden öğrenmiştik. Ama şimdi benim çocuklarımın zamanında tümden gelimle öğreniliyordu. Şimdi tümünden sonra hecelere, kelimelere bölünüyordu. Hecelere bölünüyordu. Çocuk sıkıldım dediyse ben ona illaki şu kadar saat ders yapacaksın demedim. Doğru mu değil mi bilmiyorum. Ama ya ben de sıkılırdım öğrenciyken ders bitse de bir şöyle gitsem diye. Hatta elimde kağıt buruştu. Derslerim iyiydi ama yaramaz bir çocuktum. Çocuklar da herhalde sıkılıyorlar diye çok üstelemezdim. Çocuk mutlaka oyun oynamalı ama okula gidiyorum diye bir çocuğun bilgisayarını, ben PlayStation'ını, şunu bunu kaldırmayı doğru bulmuyorum ama belirli bir saat koymak önemli. Yani şu saatte oyna çocuğum, bu saatte oyna. Televizyonda bir iki çizgi film seyretmeli bence, çünkü zaten betonların içinde yaşıyoruz. Çocuklar yeteri kadar enerjilerini boşaltamıyorlar. Evde de alt komşularım benimle kavga ediyordu ama ben hoplayıp zıplamalarına izin veriyordum. Ben biraz şanslıydım. Evimiz uygundu. Ben sokağa da çıkarıyordum çocuklarımı. Parka götürüp parkta oynatamıyordum ama onları hafta sonu babaları götürüyordu. Sokağa da çıkarıyordum. Bir de çocuk eğer bir spora yönelirse, ben bunu çok iyi gözlemledim, hafta ortası ders yapma isteği, enerjisi, her şeyi daha iyi oluyor. Ben şimdilik bu kadar söyleyeyim. Aybin Hocam mutlaka daha çok yardımcı olacaktır. Ama yine gerekirse söz alırım.
Tabii tabii, mutlaka yine sana yönelteceğimiz, sana döneceğimiz zamanlar olacak Sara abla. Çok teşekkür ederiz. Yani şurada Latin harfleri bizim de öğrenmemiz yöntemlerden biri olarak özellikle sayılabilir ve kendine ait bir çalışma masasının, çalışma ortamının özellikle olması da çok önemli. Özellikle senin söylediklerinden bir şeyler çıkarmamız gerekiyorsa. Öbür konularda yine değineceğiz çünkü çok önemli ve biraz daha da bence açılması gereken konular. Ayben Hocam, hem velisiniz hem öğretmensiniz. Eminim anlatacak çok şeyiniz vardır. Buyurun.
Evet. Sara abla anlattı dediği bir tek şey. Ama şöyle. Benim oğlum küçükken bir buçuk yaşında kreşe başlamasında kaldım. Sanırım anne baba çocukları biraz tabii erken hayata atılıyorlar diye düşünüyorum. Bir buçuk yaşından sonra kreşe başladığımda yani bütün aileler işte yok 3 yaş, 4 yaş diye öndürürler. Ama ben görme engelli bir anne olarak, bir veli olarak kreşten çok memnun kaldım açıkçası. Yani ben bir çocuğun işte 3 yaşına kadar, 4 yaşına kadar bakıcılarla hani evde o şekilde yaşamalarına o zamandan sonra karşı olduğumu anladım. Hala da karşıyım. Yani çocukları eve kapatıp tek kadınla yaşatmak bana doğru bir davranış gelmiyor açıkçası. Anneler hep şöyle bir şeye kapılıyorlar. İşte hani şey ya yorulur, yazık olur, şey olur. Valla hiç şey olmuyor. Her insan nasıl ki sizler büyüklerle, kendi akranlarınızla, öğretmen arkadaşlarınızla, avukat arkadaşlarınızla, işte ne bileyim hukukçularla sohbet etmeyi seviyorsanız çocuklar da kendi ortamlarını seviyorlar açıkçası. Oğlum birinci sınıfa başladığı dönemde, öncesinde ana sınıfında çok sevgili bir öğretmenle beraber gittik. Çok güzel şeyler öğretti ona. Renklerden, sayılardan, her türlü bir şeyi öğrenmişti. Arkadaşlar ben eşim engelli, eğer evleniyorsa baştan bir kararlaştırıp evlenmeliler diye düşünüyorum. Nasıl? Sara abla tabii hani o zamanın, Sara ablanın zamanındaki çalışma şartlarını, engellerin durumlarını, hani ne şartlarda neler yaşadıklarını açıkçası bilemiyorum. Ama yeni nesilde gördüğümü, yani hani kendi yaşadığımı ve gördüklerimi söylemek istiyorum. Bir kere eğer iki görme engelli evlenmeye karar verdiyseniz, hayatı birlikte istenmeye ve bu birlikte istenişler de eğer özellikle de bir çocuk düşünüyorsanız, o çocuk için neyiniz var, neyiniz yok harcamaya karar vermelisiniz. Mesela ben birinci sınıfta oğlum başladığında iyi bir öğretmen, haftanın 4 günü. Benim çocuklarımda kural hepsidir. Cuma günleri asla ders çalıştırmam çocuklarıma. Çocuklarım büyüklüklerine. Her dönemde bu böyledir. Haftada 4 gün öğretmen geliyordu bize. Yazısını, bütün ödevlerini, birinci sınıfta her şeyini biz bir yıl boyunca öğretmenle beraber götürdük. Hiçbir zorlukta yaşamadım. Bundan hiç de rahatsız olmadım açıkçası. Yani hani şimdi bazen böyle şeyleri anlatırken görme engelli arkadaşlar şöyle düşünüyorlar. Ya işte beysörüz diye mi şöyle oluyor böyle. Hiç alakası yok arkadaşlar. Benim bankacı arkadaşlarım da var. Çocuklarına öğretmen geliyor. Doktor arkadaşlarım, kuzenlerim de var. Çocuklarına öğretmen geliyor. Yani bu ülkede yapılan, yaşanılan hiçbir şey köre özel değil. Bu sadece sizin okulunuzun ne kadar geniş ya da ne kadar dar oluşuyla ilgili bir şey. Kesinlikle böyle düşünüyorum. Ya belki de yanlıştır bilemiyorum ama ben kendi tecrübelerimden. Bir yılı öğretmenle birlikte bitirdik. İlkokul öğretmenimiz çok kaliteli bir kadındı sağ olsun. İyi bir insandı. Hiçbir şekilde sorun yaşamadık onunla birinci sınıfta. İkinci sınıfa geldiğimizde Levent her gün okuldan geldikten sonra Türkçe ödevlerini, matematik ödevlerini babasıyla, Türkçe ödevlerini benimle hayatta ikisi zaten kendi başına yapabiliyordu. Mesela kitap okumaya da benim oğlum öğretmen her gece başucu kitapları veriyordu. Onun yanı sıra bize kitap okumaktan çok zevk alıyordu. Biz bunu bir oyun haline getirmiştik artık okumayı öğrendikten sonra. Hadi birlikte okuyalım, hadi birlikte öğrenelim. Aa acaba bu küçük çocuğa ne olmuş? Hadi birlikte keşfedelim yöntemiyle. Ve hala Levent bize kitap okumayı çok sever o zamandan beri. Kitap okuma alışkanlığını bu şekilde kazandı. İkinci sınıfta dediğim gibi yine işte her şeyini biz önce o okuyordu. Sonra hani içinden çıkan öğretmenlik sorularını falan kendisi zaten ben aa böyle mi olacaktı acaba bunun ana teması neydi, şunuydu, bu neydi derken rahatlı bir şekilde cevaplayarak yazabiliyordu. Ondan sonraki yıllarda zaten çok fazla çocukların Levent'in ödevlerine özellikle de çok müdahale etmedim çünkü ödev bilinci çok oturmuş bir çocuktu ilkokulda ve ortaokulda. Şu an öyle değil. Maalesef lisede biraz serdi olayları. Şimdi yapıyorsa da çok fazla müdahale etmiyoruz zaten kendisi araştırıp yapabiliyor. Teknolojik aletlerde de Levent zaten ilkokuldayken de ortaokuldayken de internetten her türlü istediğini kendisi bulup çıkartabiliyordu. İşte evde tabi yazıcısını aldım, şusunu aldım, her şeyi maalesef bulunduruyorsunuz. Çocuklarınız ne şekilde olursa olsun, gören de olsa, gör de olsa her şekilde bulunduruyorsunuz. Böyle yani hani böyle olağanüstü bir şey değil. İnsanlar bundan çok çekince duyuyorlar, korkuyorlar ama ben şuna inanıyorum arkadaşlar. Yine söylüyorum, iki görme engelli evlenmeye karar verdiyseniz, hayatı birlikte istemeyecekseniz bir kere para harcamasını bileceksiniz. Kendinizi nerede mutlu edersiniz? Çocuğunuzu nasıl mutlu edersiniz? Ay işte ben öğretmen tutayım şöyle de olur, ay ben bunu çağırmayayım. Arkadaşlar hiçbir şey bu ülkede sadece bize özel yaratılmış değil. Yani sadece köyler öğretmen tutar diye bir şey yok. Yani ben hani yanlış anlamayın bunları anlatırken bunlardan çok gocunan insanlar gördüğüm için özellikle hani inşallah bu konuşma tüm birçok kitleye gider de gençler duyar da ona göre karar verirler diye söylüyorum. Hiçbir şey kör özel değil. Rahatlıkla her şeyi kullanabilirsiniz. Rahatlıkla paranızı öğretmen tutmaya da harcayabilirsiniz. Gittiğiniz her tatile de harcayabilirsiniz. Yani İki insan hayatı birlikte isteniyorsanız bir kere önce dediğim gibi harcamasını bileceksiniz. Mutluluk bence burada diye düşünüyorum. Görme engelli kızlarım var. Onlara gelince zaten şöyle, şimdi ben de görme engelli olduğumuz için onlar ödevlerinde hiç zorlanmadık açıkçası. Daha çok öğretmene bırakmaya karar verdik. Biz sadece gören öğretmenler olduğu için özel eğitimci arkadaşlar yazı yazarken nerede doğru yaparlar, nerede yanlış yaparlar, özellikle buna dikkat ediyorduk. Braille yazıyı zaten kendimiz öğretmenle birlikte yürüterek öğrettik. Şimdi onlara da müdahale etmiyorum. Onlar iPad'den, işte bir şey, nedir o, laptop'tan konuşan hani Jaws'la, iPad'den VoiceOver'la her türlü işlerini onların kendilerinin yapmasını daha çok bekliyoruz. Çünkü teknolojiyi onların daha çok öğrenmesi gerektiğini inanıyoruz. O yüzden de kitap okumaya gelince onlara da benim kızlarımın bu ara takıldığı çok üzüldüğüm benim de bir şey var. Anne niye bize gidip diyenlerden kabartma kitap seçemiyoruz, niye alamıyoruz diye izliyorlar. Bir anne olarak ben de gerçekten buna çok üzülüyorum. Keşke ben de kızlarım için de Levent için çizgiyoruz, biz aile kitap alıyoruz falan. Çok böyle bir hani o kitapları gezerken falan bir sürü şey görüp çok mutlu oluyorlar. Ama kızlarım aynı mutluluğu yaşayamadığı için buna ben de çok üzülüyorum. Keşke öyle bir dünya olsa ki hani onlar da kitaplarını kendileri elleyerek, çekerek, okuyarak, isimlerine, yazarlarına bakarak alabilseler. İnşallah bir ara o da olur diye düşünüyorum. Gençlere güveniyorum bu konuda. Onlar bayağı iyi şeyler yapıyorlar engelsiz içinde. İnşallah buna da bir yere terler diye düşünüyorum. Böyle
Birlikte
görme
hep
engellerle
beraber.
ders çalışmak, değil mi? Görme engellerle ders çalışmak çok zor olmadı bizim için kızlarla. Böyle yani daha fazla hani uzatıp kafanızı şişirmenin bir mantığı olduğunu da
Yok yok,
düşünmüyorum
estağfurullah. Ay ben
açıkçası.
hocam, o kadar güzel anlatıyorsunuz ki valla.
Nasıl
Ercan abi, şimdi ben
Ercan
de
abi
sana söz
şimdi?
vereceğim ama şunu mutlaka değinmek istiyorum. Kesinlikle Ayben hocama katılıyorum. Aynı fikirdeyim. Demek ki doğru yoldayım gibi kafamda uyardı. Hem Sara ablayı hem de Ayben hocayı dinleyince, görme engelli ebeveyn olarak çocuğumuzla ödev yapmak aslında öyle korkulacağımız bir şey değil, aşılamayacak bir şey değil. Herkes için ne kadar zorsa bizim için de o kadar zor demek ki. Yani diğer insanlardan ya da gören insanlardan diyelim, diğer derken, çok daha fazla zorluk ya da sorunu yok. Sadece kullanılan yöntemler anlamında. Belki bazı yöntemler farklı, belki zaman zaman da aynı yöntemleri kullanıyoruz. Sonucuna vardım aslında ben her iki konuğumuzun da anlattıklarından. Şeye kesinlikle katılıyorum çünkü ben de yaşadım. Çocuğunu küçük yaşta kreşe göndermek daha erken sosyalleşiyor. Diğer insanlarla iletişim daha kolay oluyor ve galiba öğrenmesi de bir şeyleri öğrenmesi de daha çabuk oluyor sanki. Bu arada Sara abla, artık bu yıldan itibaren birinci sınıftayız. El yazısı kalktı ve tüme var ama geri dönülmüş. Harflerden başladık biz okumaya. Harfleri birleştirerek hece, kelime ve cümle oluşturmaya başladık artık. Birinci dönem sonunda şeyleri öğrendik. Okumaya geçtik. İkinci sınıfta artık küçük küçük hikayeler okumaya başladık. Evet Ercan abi, sen de velisin. Senin eklemek istediğin bir şeyler var mı?
Ben iki çocuğum var. Kızım fen lisesinde, lise 1'e başladı. Oğlum 4. sınıfta. Şimdi biz oğlum kızım da ana sınıfına gönderdim. Şimdi 1. sınıfta biz ilk dönem biraz şöyle zorlandık. Benim eşimle görme engelli. Ama biz onu etüt yöntemiyle çözdük. Öyle ki sınıf öğretmenimiz de etütle çalışıyor. Şimdi aslında demin Ayben Hoca dediği gibi, ya diğer bizim çok farkımız yok. Ufak tefek hani böyle şeylerle destek, hani şöyle parmağınızda bir şeyi ters bir şey çeker ama siz onu hafif ettiğinde daha kolay yürür. Onu eğer o sınıf öğretmeni, çünkü özellikle ilkokulda veli öğretmen ilişkisi çok önemli. Biz görmen daha önemli. Mesela zaman zaman şimdi çocuklar dünyası o kadar değişik ki bizim dönemimizin çocukları bizim çocukluğumuz gibi değil. Mesela bizim kızımın sınıf öğretmeni, biliyorsunuz birinci sınıfta sosyal meslekle ilgili bir ders vardı. Ondan sonra öğretmenimize ilişkin çok dedi ki, ben işte mesleğim avukat, dedi ki ya siz de avukatsınız, ben sizi de sınıfa davet etmek istiyorum dedi. Hem de şöyle bir katkısı olacak dedi. Eylül sizinle gurur duyacak dedi. Çünkü diğer çocuklarla ilişkinizde gerçekten 2 saat derse katıldım. Ben çocuklara işte mesleki şeyler anlattım falan. Ondan sonra kızım daha sağlıklı ilişki kurdu. Sınıftaki çocuklarla o ilk dönemden sonra kızım okuma yazmayı öğrendi. Bir de aslında şimdi bu eğitim sistemi dediğimde, mesela bizim kızımız başladığında biz şeye geçmiştik. Bu el yazısı sistemine, ama harfleri ses olarak öğretiyordu. Bence el yazısı dışında o harfleri ses olarak öğrenmek çocukların okuma süresini hızlandırıyor. Mesela benim kızım sanıyorum 40 gün içinde okumaya başladı. Yani mesela L demiyordu da hı sesi filan, S demiyordu s gibi filan.
Aynı şekilde
Evet,
yine.
evet. Şimdi bu aslında şöyle bir katkısı oluyor. Mesela hı'nın yanına E geldim, L diyorsun. Ama biz eskiden öyle öğrenmiyorduk. Biz L diye öğreniyorduk. Şimdi L'nin yanına A geldim, La gibi oluyor böyle filan. Ama hani mesela ben özellikle kızımla birinci sınıfın ikinci döneminde biz ders yapmaya ödev yaptık, birlikte yaptık. Birisi de biraz etüde gönderdi ama ondan sonra biz etüde göndermedik. Mesela sene orta sonunda dershaneye gönderdim. Şimdi fen lisesinde kızım çok başarılı. Ama aslında velilerin şöyle bir sorunu var. Bizde daha çok çocuğun eğitiminde hangi konuda nasıl öğrendiğini, nasıl kavradığını anlamak lazım. Mesela oğlumuz gerçekten sıkıntı yaşıyor. Okulu sevmiyor. Hala 4. sınıfta olmasına rağmen zaman zaman evden çıkaramıyoruz. Çıkardığımızda da sorun olmuyor. Ama ben mesela çocuk psikoloğunu götürdüm. Dediler ki bu çocuk görsel ve işitsel ögelerle kavramız. Harbiden öyle. Mesela ödevini yapıyoruz ama ödev yapmada şöyle sıkıntı çekiyor. Sıkılıyor. 10 dakikada kalkıyor. Ama başarısı iyi. Mesela benim dönem setin 3'te şekil aldı. Aslında hatta öğretmenim şey demişti. Bu takdir takdir ama ben buna takdir vermeyeceğim. Çünkü devamsızlık yapıyordu. Demek ki bunu yapmayacak. Ama ikinci dönem devamsızlık yapmıyor. Azalttı. Vallahi erkek çocuklar kız çocukları daha şey çevik oluyorlar. Daha sanki özledim. Oğlum bunu yapıyorum. Bir de çok teknoloji bağımlısı.
Çocuklar. Daha mı çok sıkılıyor erkek çocuklar Ercan'a?
Evet, evet. Ders çalışma daha çok sıkılıyor. Mesela çocuklar bizi takip ediyor ama mesela mektup okuma çok zor. Görüyor musunuz? Sınavlarda olduğu günde hiç değilse en az sınav günü bile olsa 20 sayı 25 sayfa kitap okumayı çok seviyor. Oğlum maalesef sevdiriyor. Oğlum ya ben diyor internetten okuyorum. Şimdi öğretmen ve psikologlarla görüştüğümüzde bunu zorlaman çok bir anlamı yok diyorlar. Her kişinin, her çocuğun öğrenme, kavrama kapasitesi farklı. Kimi okuyarak öğrenir, kimi dinleyerek öğrenir. O anlamda öğretmenle sıkı diyalog kurmak lazım ya da kurmak lazım. Ama kesinlikle kaygılanmamak lazım. Eğer sıkıntılarımız varsa bu görmememizden kaynaklı olduğunu düşünmüyorum. O çocuğun yapısından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Yani oğlum başka bir gören ailede olsa bu sorunları ben yaşayabileceğini düşünüyorum. Çünkü bizim anne babanın görmemesinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz gerekli kadar yardımcı oluyoruz. Bir de artık bu dönemde şöyle bir şey de var. Artık bilgisayar rahat kullandığımız için biz mesela daha önce derslere hazırlanabiliyoruz zaman bulduğumuzda. Çocuklarımıza o anlamda yardımcı olmak daha kolay oluyor. Mesela birçok sınıfın ders kitapları getirdiğinde taranmış halde mesela. Ben daha önce öyle yapıyordum. Kızımın kitaplarını daha önce ben tarıyordum. Ünite ünite öğretmenle görüşerek o ünitelere bakıyordum. Acaba eksiğim var mı? Birlikte çalışıyordum.
Teknolojinin sağladığı kolaylıklardan biri olsa gerek değil mi?
Yani şey değil. Ben bazı görme engelli çiftlerde şu sıkıntı. Ya işte çocuk yaparsaksın. O değil kardeşim. Normal gören anne babanın çektiği sıkıntılar bizi çekiyor. Çok yani eğer görme engellinin çocuğuyla sıkıntısı varsa o görme engellinin kendini ben yetiştirmesinden kaynak olduğunu düşünüyorum. Mesela bizim ilk çocuğumuz var. Hanımımla görmemesine rağmen bizim çocuklarımızla olan ilişkilerimizi görmemizden kaynaklı bir sorun yaşamadık bugüne kadar. Ama çocuklara anlatmak lazım. Çocuk seni bir kabullenmesi lazım. Aileyi kabullendirmek lazım. O da artık bu devirde daha ben de uçağı daha kolay olduğunu düşünüyorum. Biraz kendimize güvenir. Bağımsız hareketlerimizi de şeyini bağımsız hareketimizi güçlendirir. Kendimize güvenirsek o güven istersine çocuğa da yansıyor. Yani mesela çocuklarımız hem annesi hem benimle ben hep çevremini de takip ediyorum. Mesela bizimle gurur duyuyorlar. Yani öyle bir eksiklik. Buna kadar hissettim. Hatta işte oğlanın okul bağımsızlığı nedeniyle psikoloğa götürdüğümüzde psikologlarla dediği bu. Çocuklarla sınıf sıkıntısı yok. Çocuklar sınıf gurur duyuyor ama erkek çocuklar daha ilgisi değişebiliyor. Çocukların ilgileri değişebiliyor. Aslında müfredat yetmiyor. Yani şimdi mesela ne demişsin? Benim oğlum dinleyicide sınava girdiğinde 80-90 alıyor. Eğer mesela düşük not aldığı dönem o kaçırdığı gitmediği günlerdeki derslerden kaynaklı. Yani hani öğretmen de aslında çocuğu iyi takip etmesi lazım. Sınıflar kalabalık aslında. Müfredattan da kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Aslında çocuklara gerçekten müfredat yetmiyor. Yani çok gereksiz bilgilerle doldurulduğunu düşünüyorum. Yani bunu öğretmenler de aslında söylüyor ama.
Hayır, bu sadece senin benim çocuğumuz için değil, dışarıyı çok takip etmek lazım. Şimdi ben bir anne olarak değil, öğretmen olarak söyleyeyim size. Şu anda çağın hastalığı bu. Ödev yapmama hastalığı.
Erkeklerin işte,
daha çok teknoloji bağımlısı olması. Şu anda bu senin benim sorunu değil abi bu.
Tabii yani genel sorun. Tabii.
Genel sorun yani hani şu anda siz hangi eve giderseniz işte birden 8'e 12'ye kadar çocuğu olan ailelerle kiminle konuşursanız konuşun ve görme engelleri bir kenara bırakın, görme engellerle değil. Gören bütün arkadaşlarınızı arayın, sorun. Gerçekten şu anda çağın hastalığı teknoloji bağımlılığı. Yani
haklısın. Yani öğretmen çocuklarında bile bir sıkıntı var. Evet.
Çocuklar olarak bakın. Benim iki çocuğum görme engelli. Onlar da şu anda gidin odalarındalar. Ellerinde iPad. Yani.
Ya şimdi bir de onların hani gerçekten deneyimli ve tecrübeli öğretmenler hep işte şunu diyorlar. Diyorlar çocuğu ödevi zorlamayın. Yani işte hani eskiden bizim olduğumuz az süredir şu bu o dönem değil diyorlar. Yani çocuklar internetten
belki de keyifli hale getirmeliyiz değil mi?
Yani, ödev evet, yapmayı. Evet. Yani o teknoloji de
şöyle,
çok...
Hani kendimizi de kandırmayalım. Ercan abi dediği gibi evet zorlamayalım ama keyifli hale getirmek de bizim müfredatta imkansız arkadaşlar. Yani neyi keyifli hale getireceksiniz? Yani eğitim şu anda hani bunu söylemek ne kadar doğru onu da bilmiyorum ama eğitim şu anda ülkenin sorunu.
Ya yani, bir de öyle dayatmalar var ki. Pardon.
Maalesef. Maalesef.
Şimdi Ayben diye şöyle. Mesela benim kızım fen lisesinde okuyor. Şimdi mesela kızım biliyorsunuz bir yabancı dil zorunlu. İkinci yabancı dil seçme şeyi var. Arapçayı dayattılar. Diyor ki baba diyor ben diyor tıp okuyacağım diyor. Ben fen lisesine girdim diyor tıp için. Diyor ben Arapça bana ne işime yarayacak diyor. Ben diyor, tıp dergisini takip edeceğim.
Ha, evet, ama. Şimdi ben de çok açıklık istemedim. Hani şimdi düşünün. Herkes anlayacağı için.
Biraz evet sevmedikleri şeyleri yaptırmak zor oluyor.
Söylemek lazım. Şimdi çocuklar bakın ben hep şunu diyorum.
Ercan Bey pardon bir saniye ben önemli bir şey söyleyeceğim. Tamam psikologlar zorlamayın şu bu falan diyorlar ama tabii ki onlar bu konunun uzmanları. Gerçi bilim eğitim felsefe birazcık psikolojiye çok yakın olmasa da biraz yakın ama bazı çocuklarda dürtüklemeden olmuyor yapmıyor. Mesela benim büyük oğlum dürtmeden yapmıyordu. Bakın Ayben hocam da söyledi. Hizmet satın almak gerek ev işinde gerek başka konularda her konuda köre mahsus değil. Ben çocuğun eksik kalan yerlerinde birebir derse çok gücüm yetmiyordu. Ama 3 kişilik 4 kişilik grup dersleri veren hocalar da vardı. Büyük oğluma Türkçe dersi aldırtmak zorunda kaldım böyle. Ben ne kadar öğretsem de öğretmenin disiplini belki daha iyi. Matematik dersi uzun yıllar aldırdım böyle grup dersi olarak. Ya hizmet satın almak sadece köre mahsus değil. Aymen hocam bunu zaten çok doğru söylüyor. Şimdi oğlum bana ne dedi en sonunda biliyor musunuz? Yani 25 yaşında şimdi. Anne, yani ben suç işlemişim gibi. Bak senin zorunla ilkokulu bitirdim, liseyi bitirdim, üniversiteyi de bitirdim. Çalışıyorum artık bana müdahale etme dedi. İşte demek ki biraz dürtüklemesem olmayacak.
Tabii. Şimdi hayır Selam Hocam demek istediğim şu. Ama hani şimdi çocuklar gerçekten çok bilinçliler. Yani çok akıllılar. Ciddi söylüyorum. Hani indigo çocuk geliyor inan olun öyle. Müfredat çocuklara yetişmiyor. Ayber Hocam bunu daha iyi bilecek. Çocuklar biliyor ve artık ortaokulu bitirdikten sonra artık çocuklar gerçekten kendilerini tanıyıp tercihlerini yapıyorlar.
Kendi yollarını daha kolay çizebiliyorlar artık değil mi?
Şimdi diyor ki ya baba diyor ben diyor eğer Arapça Kur'an öğreneceğim seni matematik geldim diyor. Ben diyor tıp istiyorum.
Ya tabii çocuklar artık bunu biliyorlar yani bir de
yani ben tıp dergisi takip edeceğim. İngilizce mesela diyor ki ben kızım diyor ki baba diyor bir İngilizce daha alıp İngilizcemi güçlendirmek istiyorum ama çocuğa Arapça dayatıyor demektir yani. Hani bu bağlamda tabii ki çocukları bazen işte desteklemek, ödüllendirmek. Tabii ki arkadaşlar ödülle ceza aslında aynı.
Ödül her yaşta güzeldir arkadaşlar. Yani çocuk büyük. Ben de Ercan abiye buradan bir kilo baklava alıp göndersem mutlu olmayacağını düşünmem değil mi?
Ha, ödül tabii, ama ceza da var tabii. Yani ödül ve ceza, ha, ceza her zaman çocukla bunu bilmeli.
Ceza şöyle. Bir kere ben anne babalara şunu öneriyorum. Siz zeki hocamla kendi çocuklarınızı zeki yapmışsınız. Hayırlar hayır, evetler evettir. Hiçbir zaman hayırlar evet olmaz. Bizim evde kural budur. Ve bu kural küçükten beri geçerlidir. Biz bir kere eş uyumu bakın. Her şeyden önce gören, görmeyen, işte duyan, duymayan her neyse bu şey değil. Engel gruplarını katmadan söylüyorum. Çocuk yetiştirirken eş uyumu çok önemlidir. Çocuk bir şey yaptığında anne korur kucağına alırsa, baba korur kucağına alırsa, işte anne sen benim çocuğuma şöyle diyemezsin diye babaya çıkışırsa, baba anneye çıkışırsa, sizler de o çocuktan, nasılsınız da görmeseniz de ne olursunuz olur hiç gerekemeyiz.
Ödevde
Önce
yaptıramayız bu tür
birbiriniz, ha,
çocuklar, öyle
önce
değil mi?
birbirinizle, tabii önce birbirinizle uyuşacaksınız. Şimdi çocuklar, geçen kuzenimle şöyle bir sorusu oldu. Çok telaşlı o. Mesela burada bir üniversitede öğretim üyesi kuzenim. Abla dedi, çok telaşlı diyorum dedi. Ahmet benim için sabah yok ama gerçekten korkuyorum. Ne olacak acaba? Çok kötü şeyler bekliyor bizi. Ama dedim ki bak dedim. Hiç böyle şeylerden korkma. Eğer bir çocuğun annesi babası gerçekten iyiyse, gerçekten çocuğuyla sohbet edebiliyorsa, çocuğumuza basitliği, hesaplığı, işte ne bileyim böyle kötülüğü, evde her tür işte babayla kavgayı, anneyle dövüşü, bunları çocuğumuza göstermiyorsanız, emin olun sizin çocuğunuz iyi çıkacak. Hayır, şunu demiyorum tabii, şimdi diyeceksiniz ki ya hocam sizin evde hiç sorun olmadı, pembe dizi mi? Nedir bu yani bu gözlükler? Arkadaşlar her evde sorun olur. Ama siz çocuklarınızı o sorunlardan mümkün olduğu kadar uzak tutmayı becerebiliyorsanız ne mutlu size, becermek zorundasınız. Eğer beceremiyorsanız bir tane ne söyle şunu getirsin, git babana söyle şunu söyle yapsın diye çocuklarınızı aranızda bir eşya olarak, bir iletişim ağı olarak kullanıyorsanız ya kusura bakmayacaksınız, sizin çocuktan bir şey olmaz. Bu iş böyledir. Kim olursa olsun, hani bakın bunu görenler, görmeyenler falan diye ayırmıyorum. Bu eşler arasındaki uyumdan söz ediyorum. Ha, bir şey daha söylemek istiyorum ve bunu çok önemsiyorum ben kendi adıma. Arkadaşlar, bunu görme engelliler için söylüyorum ve tüm engel grupları için söylüyorum. Diğerlerini çok tanımamakla beraber yine de herkese söylüyorum. Çocuklarınızı kendinize bir baston, size yardımcı olacak bir eleman için doğuracaksanız doğurmayın. Sizi camiye götüren bir oğlunuz olsun istiyorsanız istemeyin. Sizi kahveye götüren bir oğlunuz, kızınız olsun istiyorsanız istemeyin. Eğer siz kendi başınıza kendi işlerinizi yapamıyorsanız zaten çocuk istemeyin. Yani o
Çok
çocuklar
önemli bir nokta burası
sizin
kesinlikle.
birer
Evet.
ailesiniz değiller. O çocukların da çocukluklarını yaşamaya, parkta oynamaya, işte ne bileyim oraya buraya gitmeye, işte alışveriş merkezlerindeki oyun yerlerinde, play parklarda gezmeye hakları var. Eğer siz çocuğunuzu 3 yaşından, 4 yaşından itibaren görme engelli biri olarak, bakın az görüp hiç görmeyin, görme engelli biri olarak götürüp çocuğunuzu oralarda gezdiremiyorsanız, çocuğunuzun sorunlarını buralarda çözemiyorsanız, hadi beni şuraya götür, hadi beni buraya götür diyecek anne babaysanız, özellikle de görme engelli arkadaşına söylüyorum, alınıp kırılabilirsiniz ama lütfen bu şekilde hiç çocuk yapmayın. Yazık. Yani bu şekilde bir
Evet.
çocuklara ben yazık olduğunu düşünüyorum.
Doğruya doğru.
Doğru.
Hani burada
Doğru.
alınıp bunu alacak bir şey yok. Saral'la bir şey diyecek kaldı
Çok
ama
zaten şey, ben de bu işi Ayben hocamın söylediği işi çok ileri götürdüm galiba. Şimdi herkes de beni kınıyor. Çünkü her işi ben yaptım. Aman çocukları kullanıyor olmayayım diye evde de sorumluluk vermemek beceriksizliğini gösterdim. Portakallarımı ben soyuyordum yıllarca. Yani
yani o kadar da
böyle
yapmamak lazım herhalde,
anlatmaya
değil mi?
çalıştığım şey, yok şöyle bak şu çizgiyi de kaçırmayalım. Anlatmaya çalıştığım şey bu değildi aslında. Yani
Yok, o değil.
Seral böyle
Ayben
söylediği için olarak
hocam.
öyle yapmıştır da. İşte o
Ayben hocam, bir
anneanneye
saniye
verdiği bir şey.
tamamlayacağım. Yani dışarıda zaten yük olmadım. Çocuklarımın hayatına engel olmadım. Onların farklı bir hayatları olduğunu her zaman düşündüm. Ama ne var ki benim eşim albinoydu, az görüyordu. Ondan yararlandım, onu saklamayacağım. Mesela belki şey, çocuğun bir park ihtiyacı benim için önemli. Belki eşim götürmemiş olsa ben götürürdüm. Ya şimdi onu bilmiyorum, ne
O da
yapardım.
hayatı
Onun hayatını.
paylaşmanın
Tabii
gereği,
bunun şimdi kendisinin
evliliğin
inisiyatifi o yapacak sonuç itibariyle
gereği
ama
olsa gerek.
ha, baksana
Ama
bak
ben de
şimdi
yani
evde sorun. Bunu da yapmasın görme engelliler. Gerçekten
Seral da tabii öyle bir durum
ben
var.
evde de, bir saniye Ayben hocam, ben evde de doğru dürüst sorumluluk vermeyi beceremedim. Ya meyve tabağını ben götürüyorum. Bu olmaz. Gerçekten ben kendimi kınıyorum. Ya siz de beni kınayın. Bu olmaz.
Canım. Neyse yani şey bu konuları yine konuşacağız.
Söylemeye çalıştığım şey buydu. Aslında eğitim ya öğrenme yaşam boyutuydu ya hani hep öğren gerçekten yaşadığımız gibi mutlaka öğrendiğimiz bir şeyler vardır. Çocuklarımızın duygusu da her yaşta farklı diye düşünüyorum ben. Mesela ilkokuldayken çocuklara belki hani bir meyve tabağına gel aldırmıyoruz ama ortaokula geçtikçe bir adım daha ilerledikçe bir adım daha ilerledikçe tabii ki eğitim hayat boyu senin yüklenmekten de korkmayın yaptın yani. O evdeki bireyler ne yapıyorsa o da onları yaptı. Yani hani İtalya'yı söylemek için şey o değildi. Yani engellilere başka bir mesaisi. Ama tabii Ferah ablanın söylediği şey şöyle. Şimdi bütün anneler böyle. Şimdi dedi ki ya hocam sen de her şeyi genelledin. İnanın ki bakın ben bunu gören görmeyen bütün anneler de görüyorum. Anneler seni çok koruyucular. Gören çocuklarına karşı da böyle de da şu anda şöyle düşünün bakın. Eskiden mesela şu an 17-18 yaşındaki kızları evlendirirlermiş. Şimdi 17-18 yaşındaki bir kızı evlendirmeye kalkın ne yemek yapmayı bilir, ne ev toplamayı bilir. Yani bütün anneler şu an bu durumdalar. Bu da bizim annelerin koruyucu olmasından kaynaklı bir şey. Sen abla buna
Evet.
çok erken başlamış. Yeni nesil anneleri böyle daha çok aslında.
Şimdi
Ama
evet.
maalesef maalesef.
Bir de şey eğitim
Biz
birazcık
tekrar
maalesef.
ödev
Evet,
konumuna geri dönerek
şimdi ödev yapma isteğini artırıyor. Şimdi şöyle çocuklarla mutlaka kaliteli zaman geçirmek önemli. Çocukların daha sonra görevlerini ödevlerini. Mesela özellikle hafta sonu çocuklara çok ödev yaptırmamak gerektiğini düşünüyorum. Hafta sonu çocuklar tatil olduğunu bilsinler, tamam. Kitap okusun vesaire şey yapsın da bir de hafta sonu için mutlaka küçükken daha sonra kendileri yapıyorlar zaten. Biz eve gel. Şimdi Ayben hocamın çocukları küçükten eve gelsinler diye can atıyorum şöyle bir beraber sofrada oturalım diye. Hafta sonu bir program yapın mutlaka çocuklarınızla. Ya bir tiyatro olur, bir park olur, bir sinema olur. Yani çocuğun sevebileceği bir şey, ortaklaşa vakit geçirebileceğiniz bir şey. Ya da onlara örneğin bazı etkinlikler oluyor. Hani siz çocuğu bırakıyorsunuz, daha sonra alıyorsunuz gidip. Çeşitli, yani mutlaka bir etkinlik olsun. Kreşten
birlikte
ben de yani.
keyifli vakit geçirmek o halde Sara abla ödev
Ya
yapmayı
ödev yapmayı
keyifli hale getirecek ve ödev yaparken çocuk daha iyi motive olabilecek
Tabii.
diyebiliyorum.
Yani şimdi hafta ortası zaten her gün ödev yapılıyor. Hafta sonu da monoton bir biçimde evde oturup oyuncaklarla oynar. Eğer biz de kalkıp da şöyle bir yatalım, bir dinlenelim, aman dersek olmuyor işte. Yani sonuçta bunlar bizim çocuklarımız. Bunlar bize doğmak için diye dilekçe yazmıyorlar. Biz kendi isteğimizle dünyaya getiriyorsak çalışıyoruz. Aman hafta sonunda dinlenelim yok yani. Anneye babaya dinlenme yok. Önce
Birlikte vakit geçirmekle
çocuklar.
de aslında dinleniyor insan. Peki şöyle toparlayacak olursak, birinci öncelikle özgüven çok önemli. Görme engelli bir bireyin ve görme engelli bir ebeveynin. Çocuğun belki de doğduğu günden itibaren kendinin görme engelli olduğunu söylemek, küçük yaştan itibaren dediğim gibi doğduğu günden itibaren herkesin farklı farklı yöntemleri vardır dedik ödev yaparken. Etüt, öğretmen tutma, işte Latin harfleri öğrenme, belki ona okutarak okumayı öğrendikten sonra o okur, sen dinlersin ve o şekilde yönlendirmeye çalışırsın ve herkesin de eminim çok daha farklı yöntemleri olacaktır. Şey de galiba çok önemli, böyle görme engelli ebeveynin diğer görme engelli ebeveynlerin deneyimlerinden bu süreçte yararlanması da hem farklı yöntemleri bulmasında hem de o yöntemlerden yararlanarak daha yeni şeylerde bulmasına yardımcı olacaktır herhalde. Şimdi şey düşünüyorum ben, hani dediğim gibi biz daha yolun başındayız, birinci sınıftayız ama bunu şimdilik gözlemledim. Siz artık bu süreçleri daha geçtiniz. Katılıyor musunuz? Şöyle, çocuğun okuma yazma öğrenene kadarki süreç sanki biraz daha zor gibi. Okuma yazmayı öğrendikten sonra örneğin bir matematikte zaten sana okuyor, doğru mu yapıyor, yanlış mı yapıyor, ona özellikle ders yaptığını anlatarak değil de bir şekilde çaktırmadan, hadi problemi okuyalım neymiş gibi, oku bakayım, bakayım doğru mu yapmışsın anlamında yaklaşarak değil de, işte Türkçe ödevini yapıyorsa hikayesini, o hikayeyi okur, altta sorular vardır, biz şu an onları şey yapıyoruz mesela, o okurken yanında bulunmak. Bu yani okumayı öğrendikten sonra süreç yavaş yavaş daha şey oluyor, daha farklı bir boyuta geliyor, ama şu ama öğrenme, okumayı öğrenmesi de zaten sadece görme engelli değil de her türlü veli için galiba biraz daha zor bir süreç. Katılıyor musunuz? Ya da
Ya da
ekleyeceğiniz bir
şimdi
şeyler
de
var mı?
şey biz bu konuda herhalde biraz sıkıntı çekiyoruz ki galiba. Yani çok üstüne düşüyoruz. Ben birçok görme engelli arkadaşımı da gördüm. Çocukları diğer annelerin çocuklarından daha çabuk okumayı öğreniyorlar. Galiba biraz daha çok üstüne düşüyoruz biz. Tetrikleniyoruz. Benim çocuklarım da karne almadan okuyorlardı yani. Zaten birçok harfi marfi biliyorlardı da ben okula gitmeden önce şey yapmıyordum. Hani ana sınıfında ne öğrendiyse onu tekrarlatmıyordum bile. Ama şey ya ben birkaç görme engelli arkadaşım oldu çocukları olan. Gerçekten okumayı öğrendiler ya. Ama tabii okumayı öğrenene kadar süreç zor oluyor ama ben bunu gözlemledim. Biz biraz daha fazla üstüne düşüyoruz çocuklarım onun için öğreniyorlar.
Tabii belki de haklıyız anne baba olarak. O tabii şimdi hep ahıcan siz de şöyle hep laf söylemeyince dersiniz haklısınız. Hep bu konuda haklıyız anne baba olarak telaş etmeyiz. Çünkü ilk kez yaşayacağız. İlk kez yaşıyoruz. Hani birçok şeyle ilk kez karşılaşıyoruz çocuğumuzla ilgili. Yani şunu unutmayın arkadaşlar. Her yaşta, her sınıf değiştiğinde, her bir dönüm noktasında çocuklarınızla farklı sorunlar yaşayacaksınız. Önemli olan şey bana göre kendinize güvenin, çözüm odaklı olun. Eğer çözüm odaklı olursanız hiçbir şeyden korkmanıza gerek kalmaz. Ödeviydi, şu suydu, bu suydu. Hiçbir şekilde bunları düşünmezsiniz. Çözüm, sadece çözüm odaklı anne baba seçeneği kadar. Yani hani şöyle de çoğu tabii üniversite mezunu artık birçok şeye ulaşabiliyoruz bizim elimizin altında. Ha, biz görenlere göre inanın fazla araştırma yapıyoruz arkadaşlar. Kendimiz de yine de o kadar şey yapmayalım. İnanın ki bakın gören arkadaşların hiç bilmediği, hiç merak etmediği siteleri ben birçok arkadaşımı görüyorum. Geliyor, geziyor, dolaşıyor. Ya, çocuk geliyor mesela eve bir şey almak yok, bir sorun ne alırsa. Anne baba yazıyor bunu internetten ne oluyor ne bitiyor. Yani bu konuda da tabii böyle yapan bütün arkadaşlarım da kutluyorum açıkçası. Yani görenlere göre ben görme engellilerin daha meraklı ve daha araştırmacı olduklarına inanıyorum. Ve bu şekilde de korkacak bir şey olduğunu düşünüyorum açıkçası. Kaliteli
Daha çok özen
zaman geçirmek
gösteriliyor, öyle mi?
tabii kaliteli zaman dedi ya Sara abla bu kelimeye çok gülüyorum beni affedin. Kaliteli zaman arkadaşlar. Yani bu çağın hastalık sözü diye düşünüyorum. Yani Sara ablayı eleştirmek falan söylemiyorum ama bütün psikologların falan şimdi bizlere önerdi. Kaliteli zaman ne biliyor musunuz? Her saniye özür diliyorum. Şimdi kaliteli zaman dediğimiz şey şu. Her akşam kurallı bir biçimde sabah akşam yemeğinde sofraya oturabiliyorsanız, sohbet edebiliyorsanız, siz zaten o gün içerisinde kaliteli zaman geçirmişsinizdir. Her anne babanın, şimdi ben bu ara çok fazla öğretim elemanları, doçent, profesörlerle takılıyorum. Şöyle görüyorum arkadaşlar, inanın adamların vakti uçaklarda geçiyor. Ve hepsinin de ikişer üçer çocuğu var. Yani ve küçüklükten beri bu anne babalar kariyer yapmak için uğraşıyorlar. Ve çocukları da hep iyi yerlerdeler. Onun için siz kendinize sonra da evladınıza güvenin. Eğer yemekte buluşup birbirinize derdinizi anlatabiliyorsanız belki de bir ay sinemaya gitmeniz gerekmiyor. Belki de bulunduğunuz ilde tiyatro yoktur, hiç gidememişsinizdir. Mesela Antep'te tiyatro yok, ben çocuklarımı çok sinemaya götürebiliyorum. Ama dedim ya, sofralarda buluşmayı unutmayın. Cumartesi bir sabah kahvaltısı, pazar günü bir sabah kahvaltısı sizler için önemli olsun diye düşünüyorum açıkçası.
Evet, o sofralarda güzel sohbetler etmek, belki birlikte bir şeylerin hayalini kurup birlikte masalcılık oynamak gibi bir şeyler olsa gerek. Şimdi ödev yaparken şöyle bir yöntem de benim kullandığım, benim aklıma gelen, sizler anlattıkça benim de hem geleceğe yönelik, ha, evet. Bunlar da yapılabilir. Bir de yaptıklarım da böyle hani konuştukça akla gelir ya. Şey de çok işe yaradığını gördüm ben Eren'de. O ödev yapıyorken kendinin de ödev yapması ona örnek oluyor. İşte Eren'cim benim de ödevim vardı. İşte şu kursa gidiyorum atıyorum. İşte İngilizce kursuna gidiyor. Benim de öğretmenim şu kadar ödev verdi. Ben de ödevimi yapmaya çalışıyorum. O biraz örnek olmak da galiba bazı konularda. Özellikle şimdi ödevi konuşuyorsak, ödev konusunda özellikle işte senin de ödevi yapman ve ödev yapmak istemediği zaman da işte o an resim mi yapmak istiyorsun? Ha, tamam resim mi yapmak istiyorsun? Tamam. O halde resimden sonra ödevini yaparız değil mi? Diye gittiğinde de daha olumlu sonuçlar almaya başladım. Sizin bu konuda var mı teknikleriniz ya da eklemek istedikleriniz?
Yok, iyi bir yöntem. Çocuk yönlendirir ya. Yöntem güzel ama ben denemedim onu şimdi. Zaten şey, güne koşullar, ya şimdi sizler daha çok zaman ayırabiliyorsunuz çocuklarınıza. Koşullar neyi gerektiriyorsa o. Benim eşimin çalışma koşulları, akşam yemeğini pek birlikte yiyemezdik. Öyleydi onun çalışma koşulları. Bir de zıkkım soba vardı o zamanlar. Ben
evet,
okuldan
evet,
gelip
evet.
Ancak eşim hafta sonu poşetlerdi kömürü, odunu, sobaya ne koyulacaktı. Gelip sobayı yak, şunu yap, bunu yap. O kadar da çok vaktim olmuyordu. Şimdi böyle...
şimdi ama bakın, her çocuk kendi anında kendine özel ve güzel bir yeter abla. Senin zamanın öyleydi ve sen o zaman elinden gelenin en mükemmelini yaptın ve çocukların şu an iyi yerlerdeler, böyle gör. Bizim zamanımızda da böyle. İnşallah bizimkiler iyi yerlere gelirler. Bizden bir sonraki nesil ki belki de çok çok daha, belki de onlar bunları tartışmayacak bile hani.
Yani.
Her zamanın kendine has bir özelliği diyelim buna. Ama sen tabii, ben şöyle görüyorum, bak büyüklerimiz bizden çok daha başarılı insanlar. Onlar çok doğru şartlarda yapmışlar her şeyi. Biz işte şimdi parayı veriyoruz, bazı şeyleri yapıyoruz açıkçası yani. Ama
sonuçta her dönemde erişilebilir. Kendimize göre çeşitli yöntemler bularak o süreci başarıyla aşabilmişiz. Herhalde işte, önemli olan da
bu. Örneğin ben hafta sonu vakitleri çocuklarımla vakit geçirebilmek için temizlik yapmıyordum. Yani Cuma günü yardımcımı çağırıyordum. O Cuma'dan işi bitiriyordu. Bana bir tek onların önlüklerini falan makine yapmak kalıyordu. Yani hizmet satın almaktan gerçekten çekinmeyin. Ödev yapma konuyu dağıtmış olmuyorum. Çocuğa vakit ayırıyorsunuz ödev yapması için. Ya hizmet satın alın. Gerçekten Aydın Hoca doğru söylüyor. Körlere mahsus değil temizlik şirketleri, hazır yemek şirketleri vesaire. Bunlar körlere mahsus değil.
Bu Serap Hanım zaten koşulları zamana göre, bugün bütün anne babalar çalışıyor, gören de olsa yani onun anlamda yani bunu körlüğüyle görmeyi tabii dediğim doğru. Ama şöyle var aslında şimdi demin işte ödev yaptırmaya geldim mi? Mesela bizim işte görme düşündüğün hani bizim acaba nerede zorlanır görsen. Şimdi o kadar ilginç mesela resim konusunda o kadar ilginç gelişmeler var ki. Şimdi hocalar, resim hocalar şey kullanıyor. Cooling diye bir şey var. Bu kağıtları bükerek onunla yapıyorlar bizim. Şey gibi. Ondan sonra bu yumuşak kauçuk gibi kağıtlar var. Onlarla artık şimdi resim daha çok, boya resimde çok bu türlü hani elle dokunulup
evet,
bizim de yapabileceğimiz malzemeler çok kullanılıyor. O anlamda şimdi gerçekten şanslı.
İpli kalemler falan
mı? Tabii hani şimdi mesela kuling yapıyorlar. Biz oğlumuzla işte kağıtları bükerek işte onlarla değişik şeyler yapıyorlar. Bu demin dediğim kauçuk gibi kağıtlar var, işte yapışkanlığı, onları kullanarak daha çok hani resim gibi tek boyuttan ziyade artık üç boyutlu şey kullanılıyor, malzeme kullanıldığı için Bu yönden biraz daha mesela hani gelişen teknolojiyi de gelişen yine bizim elimizi biraz daha rahatlatıyor gibi geliyor bana yani.
Teknolojik anlamda da yöntemlerin olması evet işimizi kolaylaştırıyor.
Bir de ben veli olarak da bazı öğretmenlere kızıyorum yani. Şimdi çocuk ödevini yapmıyorsa tamam kötü bir şey ama veli toplantılarında bile söylüyorlar. Ya senin çocuğun istese yapar aslında çok zeki de işte kaytarıyor mu da. İşte yapmıyor ya bunu söylemeye ne gerek
yok. Yok biliyor musun bak bu öğretmenin veliye karşı zorda kaldığı en zor an. Aslında öğretmen o çocuğun, yani bazı çocukların, herkesin çocukları için falan söylemiyorum bunu. Ben öğretmenim geliyor veli. Diyor ki, ya öğretmenim diyor, senin gibi bir öğretmen olsun yeter. Bu okudularımın olduğu durumu yok. Ben de artık mecburen diyorum ki, biraz daha çalışmak lazım, biraz daha zorlanması lazım. Bu öğretmenin bir çeşit yetkisi arkadaşlar. Bu durumda zaten öğretmenlerin hiçbir etkisi ve hiçbir yetkisi kalmadığı için ne olur kızmayın öğretmenlere. Ha, içinizde kızılacaklar yok mu? Mutlaka var. Onlara ben de kızıyorum ama inanın öğretmenin şu anda sıfır eleman halinde getirdiler. O yüzden de öğretmenler velilere karşı şey söyleyemiyorlar. Çünkü herkes ben biliyorum diyor. Herkes en iyi benim çocuğum diyor. O benim bütün arkadaşları anne, öğretmen, abla, teyze, nine ne olarak sayarsanız önerim şu. Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını ne yapın, edin, kazandırın. Sonra da çocuktan korkmayın.
Bu da her konuda şimdi kolaylaştıracaktır öyle değil mi?
Öyle de şimdi çocuğun okulda tutulması gerekiyor. Öğretmenin görevi çocuğu okulda tutmak. Şimdi ben gerçekten öğretmenlere saygılıyım ama kavga etmek zorunda kaldım. Lise 1'e gidiyor çocuğum. Ya tamam yapmasa iyi ama saçı işte uzun yani. Sınıftan çıkarmış çocuğu. Çocuk da git saçını kestir gel. Çocuk da çekti eve geldi. Ben de gittim hocam dedim yani. Siz bunu çıkarmışsınız. Bu ders esnasında yani çıkardım. Ben bunu okulda biliyorum. Bunun başına nasıl bir şey gelsin. Bunun sorumlusu sizsiniz. Ben sizi sorumlu tutarım. Okulu sorumlu tutarım. Yani
bu örnekler çok uç örnekler Ferah'la. Elbette ki bir çocuğa bu yapılamaz. Elbette ki yapılmamalı. Yani hani o ayrı bir şey. Böyle çok uç örnekleri demiyorum tabii. Bunları tartışmıyorum. Çocuğu okulda tutmak ne biliyor musun Ferah abla? Bak şu anda ben köyler okulunda çalışıyorum. Size bütün samimiyetimle yemin ediyorum. Ortaokuldaki bütün çocukların elinde telefon ve iPad okuldalar. Ben bu çocuğu ne kadar okulda tutarım? Yani bir aile buna kural koyamazsa benim zaten bir şey söylemeye yetim. Yani şimdi senin çocuğunun zamanındaki o davranışlar elbette ki hala yanlış. O zaman da çok yanlıştı.
Orada ama bilinçli bir şekilde çıkarılmasından.
Yani bunlar gerçekten inanın ki öğretmenin müdahalesi bitiyor. Siz burada mesela senin çocuğun saygılı bir çocukmuş. Şu an lise 1'deki çocuğa git öyle yap çocuk ertesi gün bir tatla geliyor Sarı abla. Yani kimsenin hiçbir güvenliği yok.
Bir de yani Sarı ablanın olayında kasıtlı olarak çocuk sınıftan çıkartılıyor. Hem rencide ediliyor hem de zaten yani şu anda zaten tutmak annenin, zorken o zaman bilinçli çıkarıyorsun.
Bir annenin kabul etmemesi gereken bir şey. Kabul etmemesi lazım kurallarsız yani.
Hem okuldan hem de ödev yapmaktan soğutacak davranışlar. Demek ki öğretmenlere, velilere çok iş düşüyor, öğretmenlere de çok iş düşüyor. Birlikte bize öğretmeniniz bunu demişti okula başladığımız ilk günü. Bu süreci birlikte atlatacağız ve iyi bir ekip olacağız ki bu dönemi başarıyla atlatacağızdır. Bu kural üzerinden yürürsek hiçbir sorun yaşamadan başaracağız demişti. Herhalde bu anlatılanlar da bunu doğruluyor.
Kuralsız zaten olmaz. Yani evde de kural, ailenin de kuralları koyması gerekiyor. Ama öğretmenden öğretmeni de fark ediyor. Bakın iki çocuk. Büyük oğlumun öğretmeni sağ olsun kulaklarını, yani bir, aramızda bir sorun geçmedi gerçi de. Bir ay çocukları ve velileri sınıftan çıkaramadı birinci sınıfta. Yemin ediyorum bir ay. Ama küçük oğlumun öğretmeni İlk gün hepimizi dışarı attı. Eğitimciyim, anneyim, bize teslim edin, gidin dedi.
Aynısını denetledik.
Ve kadın dedi ki bir veli toplantısına, Ben ödev kontrol etmem ama benim çocuklarım ödev yapar. Evet, benim küçük oğlum gerçekten, büyük oğlum ödevi çok sallardı zaten. Hep onunla ben çok zorluk yaşadım. Küçük oğlum böyle uykudan kalkıp ödev yaptığını bilirim. Unutmuş olurdu bazen. Ya öğretmenden öğretmene de gerçekten fark ediyor. Kadın ilk gün hepimizi sepetledi. Vallahi ne iyi etti. Biz de okulun kapısında beklemek zorunda kalmadık.
Evet, o herhalde öğretmenin de biz nasıl hep evimiz içinde kural, disiplin, hayırsa hayır, evetse evet, belli konularda çok da esnememiz gerektiğini konuşuyorsak, herhalde öğretmenin de bunu yapabilmesi için onun kurallarına uymamız gerekiyor. Biz de aynı Sarablan'ın dediği gibi ilk günden itibaren sınıfımıza giremedik ve ne olursa olsun öğretmenimiz sınıfına bizi karıştırmaz. Burası siz evinizde ne yapacaksınız yapın ama burası benim mekanım muamelesi yapıyor bize ve burada benim sözüm geçer şeyini uyguluyor şu an itibariyle. Ne sorunuzu ya da ne anlatacağınız ve ne varsa gelip benimle konuşacaksınız, çözen ben olacağım. Burada herhalde hakikaten yani öğretmenlerin rolü çok büyük. Arkadaşlar, sizin eklemek istediğiniz burada katılımcı arkadaşlarımız var. Buyur Sarab, Ayben hocam biraz daha yakın konuşur musun mikrofona? Aha, net gelsin.
Soru sormak isteyen yoksa, eğer hani konumuz bittiyse, hep kurallar dedik ya, benim de çocuklarımın bugün çok böyle özenle, ile belki yanlış ama takip ettikleri bir dizi başladı. Ben onlara yiyecek içecek hazırlamak zorundayım. Eğer bir sorunuz yoksa ayrılacağım.
Zaten şey, aslında süreyi açtık, yavaş yavaş toparlamamız gerekiyor. Son olarak eklemek istedikleriniz varsa onları alalım. Sonra da soruları alalım. Buyur Ercan Hanım.
Ben şey eklemek istiyorum. Mesela demin Ercan Hanım söyledi ya, o gerçekten çok doğru. Yani eşler arasındaki yani çocuklar üzerindeki şey çok önemli. Yani eşlerin birlikte karar vermesi. Mesela ben hep eşimle onu konuşuyorum. Diyorum ki hani yatak odası hani şey vardı, dizi vardı ya, mutfak diyordu şey, çocuklar duyması. Yani evet, çocukların yanında tartışacağımız şeyler de olmalı ama tartışmayacağımız şey de olmalı. Yani biz eşler tartışıp çocuklarla kararlı davranmalı diye düşünüyorum. Mesela kararlı olmalı. Ve bir şey de önemli ama çocuklara gerçekten sorumluluk sahibi veriyor. Çocuğu şeye hazırlamalıyız. Hayatın koşullarına hazırlamak lazım. Diğer çocuklar nasıl, hangi sorumluluğu alıyorsa biz de o sorumluluğu vermeliyiz. Yani şuna kaçınmamalıyız. Ya, acaba biz çocuğu istismar mı ediyoruz diye düşünmek lazım. Diğer anne babalar, hani o çocuk sorumlu neyse onu yapmalıyız.
Çizgiyi mesela diyorsun Ercan abi, iyi evet, korumak lazım. Yani kullanmakla sorumluluk vermek yaşına göre.
Biz yatın okulda 7-8 yaşında yatın okula başladık. Kendi yatağımız kendi bulunduğu 7-8 yaşında kendi yatağını yapmalı. Ha, yapmıyorsa yapmalı. Yani onu, o yapmalı, ama siz onu destek olabilirsiniz. Yani bazen oyun, mesela oyun haline de getirilebilir. Mesela özellikle küçük sınıflarda, mesela 1-2 sınıflarda bu ödev için hani oyun gibi zevkli halde getirebilmek lazım. Tabii şey önemli bir de, bir ikincisi de çocuğun öğretmenini özellikle ilkokulda sevmesi de önemli yani.
Evet.
Hani çocuk
öğretmeni ve okula gitmeyi sevmesi.
Benim ya bu ödevimi yapmazsam benim öğretmenim üzülür demeli. Yani o çok, mesela benim kızım hep bunu derdi. Ayda diye bir hocamız vardı. Çok muhterem bir öğretmendi. Şunu derdi, baba derdi, ödevimi de yapmasam öğretmenim üzülür derdi. Bak, bize de bir sürü emek veriyor derdi. O bilinci aldıktan sonra artık çok sorun olmuyor ya.
Peki, çok teşekkürler. Yavaş yavaş Ayben Hoca ayrılacak. Arkadaşlar, sormak istediğiniz sorular, aklınıza takılan bir şeyler ya da eklemek istedikleriniz var mı?
Valla katkımız olduysa mutlu oluruz. İnşallah da faydalı olur.
Evet.
Evet, ben de diyorum. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Böyle bir şeye katıldığım için. Konuştuklarımdan kırılan arkadaşlarım olursa hepsinden tek tek özür diliyorum. Umarım herkes yararlanmaya çalışır. Tabii herkes bizden çok daha iyi biliyordur mutlaka. Ama bizim de küçük bir sohbet. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum.
Ben de çok
ayrılıyorum. Güzel bir sohbetti. Gerçekten programında ulaşacak kişilere faydalı olmasını diliyorum. Nurşen, sen de daha yolun başındasın. Sana da çocuğunu güzel günlerde görmeni herkese diliyorum ama sana da ayrıca diliyorum.
Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Çok güzel, çok keyifli, çok verimli ve daha hala üzerine çok konuşulacak şeyler bırakarak kapatacağımız bir program olacak. Belki ilerleyen zamanlarda bu konuyu yine daha da detaylı şekilde işlememiz gerekecek. Gerçekten katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ne denir? Ayağınıza sağlık denir ama mikrofonunuza, internetinize mi sağlık diyelim. Ercan abi, sana da ve diğer burada olan, bizimle olan tüm katılımcı arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz.
Sana teşekkür ediyoruz. Senin cici bir anne, Eren iyi bir çocuk olacak. Sen cici bir tatlı bir annesin ya.
Çok teşekkür ediyorum ve artık kaydı durduruyorum.
Çocuklarımızın sevgimizi esirgemeyelim. Gelsin çözülür yani.